Ayrım 9.
Sayfa 142. Halkın yanındakilerden kimler korkar? 9 Ağustos Cuma günü sabah erken saatte yazı yazıyorum. Türkiye'de ve dünyada büyük sermaye adını vermeyi düşündüğüm çalışmamın son sayfalarını kaleme alıyorum. Beş parmak dağlarının eteklerindeki sakin köşemde insanların pek bilmediği telefonum ard arda ötmeye başladı. O günkü Milliyet gazetesinde renkli bir fotoğrafımın da yer aldığı bir haber çıkmış. Profesör Erol Manisalı MHP'den aday oldu. Benimle birlikte bir derse sıralanmış. Merak eden tanıdıklar, okurlar, tanımadıklar bu haberi soruyorlar. Doğru mu? Ben de hayret ve şaşkınlık içinde benim böyle bir şeyden haberim olmadığını söylüyorum. Partilerle, seçimlerle, adaylarla hiçbir ilgim yok diyorum. 3-4 partiden teklif geldi ancak bunların içinde MHP yok. Yine de gazeteyi buldurup ben de hayretler içinde okuyorum. Adım fotoğrafım bir liste, ciddi ciddi bir haber. Belkisi falan yok. Beni tanımayan biri okursa hiç kuşku duymaz. Tam da büyük sermaye ile ilgili çalışmamı yürütürken böyle bir haberin uydurulması ilginç bir rastlantı diye düşünüyorum. İnsan bir haberi kullanmadan arayıp sormaz mı? Teyidini almaz mı? Aynı gün hemen haber merkezinden Doğan Akın'ı arıyorum. Nedir bu kepazelik diye soruyorum. Hocam kusura bakmayın dün öğleden sonra gazetede yoktum. Çıkan haberi görünce benim de dikkatimi çekti. Sordum teyidi alınmadan kullanılmış düzeltme yayınlayacağız diyor. Yeni telefonlar geliyor. Aynı oyun Anıl Çeçen'e oynanmış. Oldu olacak Atilla İlhan'ı, İlhan Selçuk'u, Doğu Perinçe'yi, Mümtaz Soysal'ı, Alparslan Işıklı'yı da bizim listeye dahil etselerdi de her şey yerli yerinde otursaydı. Cumhuriyet'te bıçak sırtı köşemde neler yazdığımı okuyanlar biliyor. Üstelik okuyan herkesin yazdıklarımı anlaması için özel bir çaba sarf etmesi gerektiğini de hiç sanmıyorum. Anlayabildiklerine göre neden anlamamazlıktan geliyorlar? Acaba bizler Hugo Chavez'ler iyidir, Chavez'leri yıkmak isteyenler kötüdür dediğimiz için mi rahatsız oluyorlar? Venezuela'daki medya patronlarının durumuna düşmekten mi korkuyorlar? Bunun için mi halkın yanında yer alan düşünürleri yıpratmak için kafaları karıştırıyorlar? Yoksa sessiz darbeciler yeni siyasi parti girişimlerindeki rollerini mi gizlemek için ortalığı bulandırıyorlar? Birkaç aydır üzerine çalıştığım ve son noktayı koymak üzere olduğum büyük sermaye çalışmasının ne kadar gerekli olduğunu, hakkımda çıkan yalan haberler dolayısıyla daha iyi anlamış oldum. Basın dördüncü kuvvet olma gücünü halkın yanında kamu yararı ile birlikte olduğu zaman kullanmak hakkında sahip olabilir. Eğer bazı iç ve dış çıkar gruplarının egemenliğinin bir aracı olmaya başlarsa o zaman bu güç kesinlikle dördüncü kuvvet olamaz. Acaba bütün bu gerçekleri söylememiz mi rahatsızlıklarına esas neden oluyor ve de yalan haberlerin üretilmesine yol açıyor? Sevgili okurlar, sorunun yanıtını siz verin. Sakın onlara bırakmayın. Gücü fiilen elinde tutan azınlığın büyük çoğunluğu zorla yönetmesini kitaplar oligarşinin genel bir tarifi olarak sunarlar. Şu zorla sözcüğü günümüzde artık anlam değiştirdi. Ama silah zoruyla, sopa zoruyla yaptırılan bir işi düşünmemek gerek. Fiilen iktisadi ve siyasi gücü denetim altında tutanlar büyük çoğunluğu pasif bir konuma düşürmüşlerse bu bile yeterli olur. Büyük kitleleri fiilen sessizleştiriyorsunuz. Ortada sesleri duyulan birkaç kişi halk kamuoyu maskesi altına giriveriyor. Sistemin altyapısı 1. Seslerini duyurmalarına izin vermezsiniz. Nasıl mı? Gazeteleri ve televizyonları oligarşinin para ve siyaset gücüyle tek yerinde tutarsınız. Sonra da gazete köşelerine ve mikrofon başlarına oligarşinin ve sermayenin pahalı ve paralı adamlarını koyarsınız. 2. Biraz heyecan olsun diye aralara duygulu ve canavarca hikayeler yerleştirirsiniz. Gerçek halkı sessizliğe hapsederek koskoca halkı susturmuş olursunuz. Medyayı oligarşinin tek eline almak yetmez. Eğitimi, sağlığı, iletişimi de oligarşinin güdümüne sokarsınız. Paralı eğitim yaygınlaşır, parayı bastıran eğitim yapar, bastıramayan eğitimsiz kalır. Eğitim alanlarda oligarşinin gereklerini öğrenirler. Sosyallik, sosyal adalet, ulusallık unutturulur. Çok uluslu şirketlerin yararları anlatılır. Amerika'nın ve AB'nin dünyanın patronları olduğu, onların her dediklerinin yapılması gerektiği öğretilmeye başlanır eğitim sisteminde. 3. İşçi sendikaları patron sendikalarının uzantısı olacak bir biçimde yerlerini almaya başlar. İşçi haklarından çok sendika patronlarının politik yatırımlarını konuşmaya başlarlar. Karen Falk ile sadece parasal ilişkilerinin bulunduğunu öne sürerek biz temiziz derler. 4. Çiftçiler mi? Onların adı bile geçmez sistemde. Oysa nüfusun %44'ü tarımda yaşar bu ülkede. IMF'ler ferhoygınların dayattığı için hükümetler tarıma destek veremez hale gelir. Oysa AB yılda 50 milyar euro, Amerika yılda 29 milyar dolar hibe verirler çiftçilerine. Yabancı elma ve muz Cihangir pazarlarında tezgahın üzerinde yerini alsın diye. Türkiye'yi yabancı malların doldurması oligarşiyi hiç ilgilendirmez. Hatta onları sevindirir bu durum. İşsizliğin artması, dış borçların yükselmesi de onlar için önemli değildir. Hatta bunlar yararlıdır da. İçeride birilerinin elimiz kolumuz bağlı, başka çare yok, çiftçiye destek yok, Kıbrıs Ege'ye söz yok, söz söylemek yok diye. Oligarşi artık ortalıkta ben oligarşiyim diye dolaşmıyor. Bazen Amerika'dan gelen bir bakanın etrafında toplananlarda görüyorsunuz ucunu. Bazen Kerim Fong skandalındaki gibi cart diye fırlayıveriyor ortalığa. Sadece tetikçileri sayabiliyorsunuz listede. Bazen de geçen yıl Baba Bush'un yanında gelen uzman gibi sizin ekonominin dibe vurup vurmadığını anlamaya geldik diyen dürüst adamlarla kendini gösteriveriyor oligarşi. Suyun üzerinde minik açıklar var, oligarşinin ucunu gösterdiği. Suyun altında ise birleşen bir dev yatıyor. Bir canavar gibi. Sistemi tam olarak görmek, anlamak için oraya dalmak gerekiyor. Boğulmamak koşuluyla. Seçimler öncesinde partiler ve kişiler arasındaki ittifak arayışı sürüyor. Sağda şunlar şunlar birleşsin, solda da şunlar şunlar. Birileri futbol takımı kurar gibi sağda ittifak, solda ittifak kuruyor. Halk yok, işçi yok, çiftçi yok, esnaf yok, ulusal sanayici yok. Onlar tribünde seyirci gibi oturtuluyor. Gerçek ittifaklar, siyasi yelpazedeki ayrımların Türkiye ve dünya gerçeğine göre yapılması gerekir. Bir taraf uluslararası sermayenin, çok uluslu şirketlerin, IMF'in, AB'nin denetiminde ve yönetiminde bir ittifak isteyebilir. Bunun için liberaller vardır, yeni modasıyla liberal sol olabilir, kapitalist sağ ve büyük sermaye olabilir, küreselce internasyonist sol olabilir. Bu gerçek bir ittifaktır. Kimler bu ittifaka girebilir? ANAP girebilir. İçinde 3-5 itiraz eden çıksa bile hiç önemli değildir. DYP bunun içine rahatlıkla olur. YTP de bunun içine cuk oturur. Kemal Derviş'i ithal eden CHP içinde önemli bir itiraz olsa bile artık ittifaka büyük ölçüde katılır. Bileğirin Bush ile yakınlığı göz ardı edilebilir. MHP girmese bile bazı mensupları bu ittifaka seve seve katılabilir. ÖDP'yi buraya rahatlıkla koyabiliriz herhalde. Zor karar AKP'de. Değişen Tayyip bu ittifaka A'dan Z'ye evet der. Tabanı farkında olmamak koşuluyla. HDP'nin de hayır diyebileceğini hiç sanmıyorum. Diğer tarafta ise ulusalcılar diyeceğimiz ittifak olmalı. Şükrü Sina Gürel'in başı çektiği bir DSP son bir yıl içinde büyük sermaye görmek istemese bile öne çıkan İşçi Partisi, Mümtaz Soysallar, Özdenler ve CHP içindeki gerçek solcular ulusalcı cephenin doğal üyeleridir. Sol düşmanlığından artık vazgeçen MHP'liler bu ittifaka dışarıdan destek verebilir. Türkiye'de ittifaklar batıdan, örneğin Batı Avrupa'dan çok farklıdır. Avrupalılar, Kuzey Amerikalılar için esas olan dışarıdan içerek kim daha fazla kazanç getirir meselesidir. İngiltere'de işçiler az getirdiği için muhafazakar kapitalistler biz daha fazla getiririz diyerek iktidar oldular. Onlar da başaramadılar. Tony Blair, ben işi vahşi kapitalist Amerika ile birlikte götüreceğim diye geldi. Clinton'la başladı, Bush ile devam ediyor. Bizde ise durum çok farklıdır. Siyasi yelpazede gerçek iki ayrı çizginin, politikanın felsefesinin bulunması gerekir. 1. Dışarıdakilerle, yani Batı kapitalizminin dev şirketleriyle, o dünyanın IMF gibi kuruluşlarıyla işbirliği içinde olan bir yaklaşım. Bu işbirliğinin dışarıdakilerin talepleri doğrultusunda yürütüldüğü bir düzen ve bu düzeni destekleyenler. Büyük sermaye çevreleri Amerika'nın yaptıklarını değil, söylediklerini yerine getirenler. Yani bağımlı bir Türkiye isteyenler. 2. Siyasi yelpazede halkı öne çıkaranlar, işçinin, çiftçinin, esnafın, ulusal sanayicinin yanında olanlar. Bunlar da ulusalcıdır. Esas fark nerededir? Türkiye kendi insanı tarafından Türkiye'den mi yönetilecektir? Yoksa çok uluslu şirketlerin, IMF'in ve Brüksel bürokratların yönettiği bir Türkiye mi olacaktır? Mustafa Sönmez bir araştırmasında hesaplamış. Türkiye'de nüfusun %1'i, milli gelirin %49'unu elde ediyormuş. Siyasi yelpazede çok uluslu şirketlerin, AB'nin, IMF'in Türkiye'yi idare etmesini isteyenler, milli gelirden %49 pay alan küçük bir azınlıktır. Nüfusun %1'idir. Diğerleri, yani ezici çoğunluk, yani nüfusun %99'u Türkiye'yi kendisi yönetmek istiyor. Ulusalcı bir politika istiyor. %1'inin değil, %99'un mutlu olduğu bir Türkiye görmek istiyor. Seçim burada yapılacaktır. Ulusallık, bağımlılık, bağımsızlık. Bağımsızlık, bağımlılık, tam bağımsızlık gibi kavramları sürekli kullanırız, tartışırız. Gerçekten bu kavramların içini dolduruyor muyuz? Yoksa sadece gerçek dışı bazı söylemler olarak kullanmak işimize mi geliyor? Dünyamızda tam bağımsızlık yok. Ya karşılıklı bağımlılıklar ya da tek taraflı bağımlılıklar var. Güçlü olanlar biraz daha az bağımlı kalabiliyor. Fransa ve Almanya, Japonya ve Çin, hatta Amerika ile Kanada karşılıklı bağımlılığa örnek olabilir. Batı kapitalizmi içindeki ülkeler değişik derecelerde karşılıklı bağımlılığa örnek olan ülkelerdir. Batı Avrupa, Kuzey Amerika, Japonya, Avustralya, Batı kapitalizminin unsurlarıdır. Aralarında çekişseler bile 1945'ten öncesinde olduğu gibi kavga edemezler. Karşılıklı bağımlılık hepsine zarar verir. Bunun bilincindedirler. Amerika'nın bugün tam bağımsızlık çabası içindedir. Irak'ı tek başına da vururum diyerek bunu göstermek istiyor ama tek başına vuramıyor. Bütün dünya karşısında ise ABD bile tam bağımsız olamıyor. 2-3 ortak bulsa hemen vuracak ama bulamıyor. Karşılıklı bağımlılık onu bile engelliyor. Batı kapitalizmi tam değilse bile büyük ölçüde bağımsız olarak kabul edilebilir. Güçlü taraftadır, egemen taraftadır, yönlendirici taraftadır. Batı kapitalizmi bile sürekli kazanan tarafta olmakla birlikte her istediğini yapamamaktadır. Kendi içindeki bazı dengeler bunu engellemektedir. Tam bağımsızlık yoktur ama tam bağımlılık vardır. Tam bağımlılıktan geriye doğru yarı bağımlı olan türünden sıralanırlar. Soğuk savaş sonrası gelişmeleri iyi anlaşılmaz ise sağlıklı değerlendirmeler yapılamaz. Soğuk savaş sonrasında Batı, Avrupa ve Kuzey Amerika olarak Batı kapitalizmini oluşturmaktadır. Batı kapitalizmi geri kalan dünyayı kendisine bağlamaya çalışır. Nüfusun %17'si kalan %83'ünü yönetmek, egemen olmak istemektedir. Küreselleşme %17'nin egemen olduğu bir dünya düzenidir. Az gelişmiş ülkedeki eliti de %83'ün içindeki uzantılar olarak kullanmaktadır. Kendisine bağlamaya başladığı yerli büyük şirketler, halkın koparabildiği aydınlar, %17'nin az gelişmiş ülkelerdeki yerel memur olmak isteyen siyasiler, bürokratlar, akademisyenler örtülü sömürge düzeninin unsurlarıdırlar. Karşılıklı bağımlılık esas olmalı. Türkiye, Arjantin, Brezilya, Endonezya, Mısır gibi Batı kapitalizminin dışında bulunan ülkeler için esas olan karşılıklı bağımlılıktır. Karşılıklı ve dengeli bağımlılık ne demektir? Karşılıklı olarak ulusal çıkarlara saygı demektir. Bazılarının diğerleri üzerinde siyasi, iktisadi, askeri ve kültürel zorlamalarının ve dayatmalarının bulunmaması demektir. Türkiye gibi ülkelerin kendi halkı, kendi kaynakları için ulusal programlar yapabilmesi demektir. Kısacası ülkeler arasında iktisadi, siyasi, askeri, kültürel ilişkilerle dengelemektir. Batı kapitalizmi soğuk savaş sonrasında dünyaya şöyle bakmaktadır. Batı kapitalizminin egemen olduğu bir dünya düzeni kurmak istemektedir. Batı kapitalizmi yani nüfusun %17'si ile geri kalan dünya arasında tek tarafa açılan bir kapı inşa edilmektedir. Mallar, sermaye, askerler, insanlar, kültür, din %17'den diğer tarafa serbestçe geçmeli. Ancak az gelişmiş ülkelerden batı kapitalizmine yollar kapanmalı. İstenen budur. Bu dengesiz bir düzendir. Geçen yüzyılların sömürgeciliğini yeni teknolojik araçlar ile günümüze taşıyan bir düzendir. Türkiye'de bugün tartışılması gereken esas mesele şudur. Türkiye, batı kapitalizminin örtülü bir sömürgesi olup nüfusunun %1'inin hatırı için %99'unu tek taraflı dışarı mı bağlayacaktır? Yoksa dünya ile dengeli bir ilişki düzeni mi kuracaktır? Bu tartışmaların esas alınması gerekir. Ortaya çıkan siyasi partilere, adaylara bakmamız gerekir. Bunlar Türkiye'nin kapılarını işgalcilere açıp onların siyasi, iktisadi, askeri ve kültürel çıkarlarını mı koruyorlar? Yoksa dünya ile dengeli bir ilişki düzeni kurmuş bir Türkiye'nin mi arayışı içindeler? Bağımlılık, bağımsızlık, ulusallık tartışmaları içinde bütün bunları ayıklamamız gerekmiyor mu? Ayıklamaz isek doğrular ile yanlışlar birbirinin içine girer. Her şey anlaşılmaz hale gelir. Birileri galiba böyle olmasını istiyor. Halk-elit çatışması. Az gelişmiş ülkenin eliti genellikle ülkenin halkı ile barışık değildir. Buna karşılık mesela Batı Avrupa'da elit halk ile bütünleşmiştir. Batı'da son 50 yıla baktığımız zaman orta sınıf genişlemiş ve güçlenmiştir. Aradaki uçurum azaltılabilmiştir. Buna karşılık az gelişmiş ülkelerde elit ile halkın arasının açıldığını görüyoruz. Batı kapitalizminde halk-elit yakınlaşmasını hangi öğeler sağlamıştır? Avrupa'da olsun, Amerika'da olsun bu bölgelere dışarıdan içeriye net gelir transferleri vardır. Batı kapitalizminin dışarıdan kazançları vardır. Kapitalizm bu kazançlarla refahını yükseltmektedir. Halk ve elit, Batı kapitalizminin dışarıdan sağladığı kazançları paylaşır. İleri teknoloji ürünlerinin gelirleri çiftçiye gider, sosyal hizmetlere gider. Philip Morris sigara ihraç eder, gelirinden vergi öder. Bu vergiden devlet Virginia tütün üreticisine mali destek verir. Amerika'da tarıma yıllık 29 milyar dolar doğrudan destek vardır. Batı kapitalizmi kendi dışındaki dünya üstünlüğü sonucuyla sağladığı iktisadi yararı patronu, mühendisi, işçisi, çiftçisiyle paylaşır. Avrupa'da bu paylaşıma daha iyidir. Devlet milli gelirin %45-47'sini vergi ve kamu geliri olarak toplar ve yeniden dağıtır. İşsizlik sigortasından tarıma, desteğe, öğrenciden burstan sağlık hizmetine kadar sosyal devlet politikası uygular. Batı kapitalizminin temelinde dünya üzerindeki egemenliğin sağlandığı iktisadi yararlar veya sömürü esastır. Bu nedenle Virginia'daki tütün üreticisinin gelirinin artması için bizim tütün üreticisinin daha az tütün üretmesi zorunludur. Sistem bu dengesizlik üzerine kurulmuştur. Tütünü, çayı, pamuğu, şekeri, otomobili, inşaat malzemesini, aklımıza gelen her şeyi düşünebiliriz. Az gelişmiş ülkenin eliti ise giderek kendi halkından uzaklaşır. Henüz Soğuk Savaş'tan sonra bu iş daha da keskinleşmiştir. Neden? Çünkü az gelişmiş ülkenin eliti Batı kapitalizmine doğrudan doğruya bağımlı hale gelmektedir. Sermaye çevreleri, büyük şirketler, aydınlar, öğretim üyeleri Batı kapitalizminin denetim altına girmektedir. Dolayısıyla kendi halklarından, kendi toplumlarından kopmaktadırlar. İlk kopmalar iktisadi çevrelerde olur. Bazen yabancı sermaye bu kopmanın altyapısını hazırlar. Bazen de yerli şirketler, çok uluslu şirketlerle öyle anlaşmalar yaparlar ki kendilerini ve ekonomilerini tek taraflı bağlarlar. İçeride daha az tütün, pamuk, şeker, sigara, peynir, tabak, mobilya üretilir. Buna karşılık ithalat artar. Garip bir biçimde yeni sistem üretimin ikamesi sonucunu hazırlar. Çünkü çuş bu tek taraflı yapılanmayı sağlar. Küreselleşme bu yapılanmayı öngörür. Siyasiler ve bürokrasi de sermaye çevrelerinin paralelinde Batı kapitalizmine ve onların çok uluslu şirketlerine bağlanmaya başlar. Örnek mi? Türkiye en güzeli. Siyasiler dışarıdan icazet alıyorlar. Ankara'daki büyükelçilerden icazet alıyorlar. Petrol şirketlerinden, çuştan, uluslararası büyük sermaye spekülatörlerinden destek istiyorlar. Medya Brüksel'e adres gösteriyor. Yani Türk halkını ezmek isteyen çevrelerle yakın işbirliği içinde oluyorlar. En masum ve diplomatik ifadesi herhalde böyle yapılabilir. İşler böyle olunca da az gelişmiş ülkenin eliti, sermaye çevreleri, sanat ve kültür çevreleri olarak kendi halkıyla çatışan bir noktaya gelmektedir. Bazen yabancı mal satarlar, bazen kültür emperyalizminin sinsi bir aracısı olurlar, bazen de Müslüman mahallesinde salyangoz satarlar. Yeni dönemin temel sorunu Batı kapitalizmi ile bu duvarların dışındaki büyük dünya nüfusu arasındaki dengesizliktir. Küreselleşme az gelişmiş ülke elitini Batı kapitalizminin yanına çeken ve onu kendi halkına karşı olmayı zorlayan bir düzen kurmaya çalışıyor. Türkiye hedefteki seçilmiş ülkelerin başında geliyor. Bozuk zeminde mekan tutanlar. Türkiye'de sağ sol meselesi yanlış bir zeminde tartışılıyor. Hala Soğuk Savaş döneminin yapay düşünce kalıplarının dışına çıkmakta zorlanıyoruz. Solu ılımlı sosyal çizgiden Batı kapitalizmi içinde sınıfsal kavga hududuna kadar düşünüyoruz. Oysa bu zemin artık yoktur, sanaldır. Dünyada gerçek çatışma Batı kapitalizmi ile bunun dışında kalan dünya arasındadır. Kuzey Amerika ve Avrupa'da bazı iç sosyal sorunlar bulunmakla birlikte esas sorun Batı ile dışarıdakiler arasındadır. Kuzey Amerika'da ve Avrupa'da kişi başına yıllık gelir ortalama 30 bin doların üzerine çıkmış ise bu refah artışını geniş bir kitle paylaşıyor demektir. Fakir dünyanın kaynaklarını ve pazarını kullanarak nüfusun büyük çoğunluğunun fakir kalması karşılığında Batı refah düzeyi yükselmiştir. Sol tanımının Batı'da bir anlamı kalmamıştır. Almanya'da Schröder'in sosyal demokrat olmasının bir anlamı yoktur. Alman vatandaşlık yasasını ne Hristiyan ne de sosyal demokratlar değiştirmek istediler. Mercedes'in, Kodak'ın ya da Leopard tanklarının dış pazardaki egemenliğini Schröder en az Stoiber kadar ister. İngiltere'nin emperyal gücü konusunda Tony Blair'in Margaret Thatcher'dan hiçbir farkı yoktur. Biri Falkland'ı vurdu, diğeri Bağdat'ı ikinci defa vurmak için ellerini ovuşturuyor. Her ikisi de kapitalist İngiltere'nin dünya üzerindeki gücü için çalışır. Birinin sol, diğerinin muhafazakar etiket kullanması esas mesele değildir. Bir fark var ise o da içeride evdedir. Dış sömürüden sağlanan geliri içeride birkaç gram farkı dağıtırlar. Sadece basit bir bütçe ve muhasebe meselesidir bu onlar için. Bir tarafta muhafazakar kapitalistler vardır, öbür tarafta ise liberal kapitalistler bulunur. farkları iç politikalarında biraz hissedilir. Ancak dış politikalarında her ikisi de saldırgandır. Toplumsal refahları için yapmayacakları yoktur. Az gelişmiş dünya karşısındaki tutumları aynıdır. Türkiye'ye, Brezilya'ya, Arjantin'e, Endonezya'ya, İran'a aynı gözle bakarlar. Az gelişmiş dünyanın batı kapitalizmi karşısındaki meselesi ezilmemek, istismar edilmemek, denge kurabilmek meselesidir. Somut konuşalım. Türkiye'nin, Arjantin'in ve benzerlerinin, batının çok uluslu şirketlerinin egemenliğine karşı direnmeleri gerekir. Venezuela'nın yaptığı gibi. Uluslararası iktisadi düzende denge kurmaya çalışmaları gerekir. Kendi çiftçisini, işçisini, ulusal sanayini korumaları gerekir. Ulusal politika izlemeleri gerekir. Kendi kaynaklarını çok uluslu şirketlere kaptırmamaları gerekir. Bunlar ulusal çıkarların batı kapitalizmi karşısında korunması ve dengelenmesi hadisesidir. Yani son örnek olan Hugo Chavez'in Venezuela'da yaptığını yapmaktır. Bugün Türkiye gibi ülkelerde batı kapitalizmi karşısında ulusal politika esastır. Halkın ezilmesini ulusal politika önler. Tek yol budur. Çünkü bunun alternatifi ekonomiyi çok uluslu şirketlerin tekeline terk etmek, batı ülkelerinin güdümünde bir arka bahçe yapmaktır. Arjantin bunu yapmış ve batmıştır. Türkiye'de bazı güç odakları bu yola girdikleri için Türkiye Cumhuriyet döneminin en büyük krizinin içine gömülmüştür. Türkiye ulusal politika ile örtülü sömürge arasında bir tercih yapmak zorundadır. Ulusal politika anti-emperyalisttir, anti-kapitalisttir. Türkiye'de sol bu çizgi üzerinde durmak zorundadır. Bunun dışında bir sol olamaz. Olsa olsa naylon sol olur. Batı kapitalizmine Türkiye'de hizmet sunan etiket solculuğu. Batı kapitalizminin IMF gibi kurumlarına ve çok uluslu şirketlerine karşı durmadan ben solcuyum diye ortaya çıkanlar ancak Batı kapitalizminin Türkiye'deki uzantıları olabilirler. Halk için değil, elit için çalışan insanlar. Bunlar Chavez'in değil, darbecilerin yani Çuş'un yani IMF'in yani Batı kapitalizminin yani emperyalizmin tarafındadırlar.